Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Hordat 1400 Hicri Kameri, 5 Zilkade 1442 ve Miladi 16 Haziran 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Biden-Erdoğan görüşmesi üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve Türkiye'nin yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalması adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bugün yaptığı konuşmada İran milletinin Cuma günü seçimlere katılarak nizamı onurlandıracağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milleti dayatılan ekonomik savaşta düşman karşısında durdu açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangiri, İran'da demokrasi yolu seçimlerden geçer dedi. Mahmut Vaizi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Viyana müzakerelerini etkilemeyeceğini belirtti. Ve Erdoğan, Karabağ'ın yeniden inşası için İran ve Rusya ile işbirliği için öneride bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bugün yaptığı önemli konuşmada İran milletinin Cuma günü seçimlere katılarak nizamı onurlandıracağını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei beyanatında 48 saatten az bir zamanda ülkede belirleyici bir olayın yaşanacağını, bunun Cumhurbaşkanlığı ve köy ve kent meclis seçimlerinden ibaret olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamenei konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Kesinlikle ekonomi, güvenlik ve sağlık da dahil olmak üzere tüm alanlarda ülkenin belirli bir zamandaki kaderi İran milletinin Cuma günü kullandığı oylara bağlıdır. Diğer bir deyişle İran halkı oyları ile ülkenin kaderini belirleyecek. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında halkın işi, katılım ilkesi, katılım türü ve tercihi olduğunu işaretle bu alanda en iyisini yapabilmemizi temenni ediyorum dedi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının başka bir kısmında şu açıklamalarda bulundu. İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkan dünyadaki tüm şer güç merkezleri seçimlere de karşı çıkıyor. Onlar bütün bu seçimlerde tüm siyasi ve medya araçlarını kullanıp halkı zihinsel olarak hedef almaya çalışıyor. Düşmanlar ve karşı tarafların halkı seçimlere katılma noktasında soğutmaya çalışana da dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. Amerika ve İngiltere medya kuruluşları halkın Cuma günü yapılacak olan seçimlere katılımını düşük göstermek ve bu seçimleri sorgulayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Onların amacı seçimlerin yapılmasını engellemek ve halkı devletten uzaklaştırmaktır. Tabii ki halk onları dinlemedi. Bazı gruplar aynı sözleri tekrarlıyor. Bizim onlarla işimiz yok. Halkımız düşmana karşı hareket ettiğini gösterdi. Bu seçimlere de katılacaklardır.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran milletinin 3,5 sene süren dayatılan ekonomik savaşta büyük sıkıntı ve acılar yaşadığını ancak düşman karşısında dimdik durmayı başardığını belirtti. Ruhani, İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, seçimler bizim için her zaman önemli ve hayati olmuştur. Sandığa küsmekle sorunlar çözülemez. Cumhuriyet İslam devriminin kazanımlarından biridir ve hepimiz ona saygı göstermeliyiz, dedi. Seçimlerin önemine değinen Ruhani, şimdiki durumda sandığa gitmek gücümüzü artırır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te sağlanan nükleer anlaşmayı İran milletinin yaptığı çok büyük bir iş olarak nitelendirdi. Ruhani, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın döneminde İran'a karşı uygulanan yaptırımları eleştirerek, Trump'ın yaptırımları ve cinayetleri olmasaydı diğer ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alabilirdik. Ülkemize yatırım yapılırdı fakat hepsi kesildi ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti. Bu günlerde yapılan seçim kampanyaları sürecinde kimse İran milletinin ekonomik yaptırımlar döneminde nasıl nefese aldığından bahsetmedi. İnsanlarımız çok acı çekti ama dimdik ayakta durabildi ve bu direniş karşı tarafın Viyana'da bizimle müzakere etmesine sebep oldu. İran ekonomisinin 1399 yılında yaptırımlar ve koronavirüs salgınına rağmen %3,6'lık büyüme kaydettiğini aktaran Ruhani, bu rakam İran halkının elde ettiği başarılardan biridir. Altyapı faaliyetlerinde ve benzin ihracatındaki büyük artış, Amerika'nın Viyana'daki nükleer görüşmelerine katılmasına neden oldu diye konuştu. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki Cuma günü düzenlenecek seçimlere katılımın önemine işaretle, 18 Haziran'da seçimlerin düzenleneceğini, seçimlerin her daim kendi için önemli ve kader belirleyici olduğunu söyleyip, Cumhuriyet'in İslam inkılabının kazanımlarından olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçimindeki adaylardan Ali Rıza Zakani, Ayetullah Reis'in lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu. İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçimindeki adaylardan Ali Rıza Zakani, Devrim cephesinde yer alan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Zakani bugün Tahran'daki İmamzade Ali Ekber Türbesi'nde yaptığı açıklamada, sandıkta Seyyid İbrahim Reis'e oy vereceğim, halkın Ayetullah Reis'e gösterdiği büyük ilgi nedeniyle onun daha uygun olduğuna inanıyorum. Umarım onun seçilmesiyle ülkede köklü reformlar yapılır, dedi. Diğer Cumhurbaşkanı adayı Muhsin Mehralizade bu sabah seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu. İran'da halk yeni Cumhurbaşkanı seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.
18 Haziran Cuma günü İslam İran genelinde düzenlenecek 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vatandaşlar için coşkulu ve yoğun katılım çağrıları sürüyor. Bu bağlamda büyük alimlerden ve mercilerden Ayetullah Mizahiri yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerini milletin kendi kaderini belirleme arenası ve ulusal birliğin tecelli alanı olarak niteledi. Büyük ekonomik ve sosyal sorunlar başta olmak üzere tüm sorunlar ve zorluklara rağmen sabırlı ve onurlu İran milletinin seçimlere katılarak kendi ulusal ve şer'i hakkını kullanacağını belirten Ayetullah Mizahiri, İran milletinin bir kez daha ülkenin menfaatlerini, geleceğini ve rahmetli imam ve şehitlerin emanetini koruma noktasındaki görevini kararlılıkla yerine getireceğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i, rahmetli İmam Hümeyni'nin görüş ve düşüncelere, İslam inkılabı ülkelere ve anayasaya göre İran'da demokrasi yorunun seçimlerden geçtiğini belirtti. Cihangir'e bugün Bakanlar Kurulu toplantısı marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti düzeninin en önemli temel ve ilkesinin cumhuriyet olduğuna işaretle, tüm vatandaşlar ve siyasi hareketlerin seçimlere duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangir'e İslam İnkılabı rehberinin sıklıkla Cumhurbaşkanı seçimleri dahil seçimlere azami katılıma vurgu yaptığını hatırlattı. Cihangir'i düzeni kabul etmeyenleri de İran için seçimlere katılmaya davet ederek bunun aslında İslam İran'da seçimlerin özgün konumunu gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı 18 Haziran seçimlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin en iyi günlerinden biri olacağını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, çoğu ülkelerde dış politikanın siyasi ve partizan konulardan ayrı olduğunu, Viyana görüşmelerinin çerçevesinin İran İslam Cumhuriyeti düzenince teyit edildiğini vurguladı. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısının kulisinde gazetecilere konuşan Vaizi, Viyana görüşmeleri ilkelerinin İslam İnkılabı rehberi tarafından belirlenen çerçevelere göre olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Viyana görüşmeleri sırasında ekonomik konular dahil birçok konu üzerinde mutabakat oranının az olmadığına temasla, müzakerelerin önemine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Viyana görüşmeleri için bir sorun oluşturmaması gerektiğini söyledi. Diğer konuların da çözüme kavuşana kadar Viyana'daki görüşmelerin süreceğini ifade eden Vaizi, önümüzdeki haftalar içinde iyi haberlerin duyurulmasını temenni etti.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi, ülkede her sene 2,5 milyon vatandaşın kan bağışında bulunduğuna işaretle, Doğu Akdeniz ülkeleri arasında en yüksek kan bağış oranının İran'a ait olduğunu belirtti. Dünya Kan Bağışçıları gününü tebrik eden Rabi, kan bağışının sorumlu toplumun simgesi olduğunu belirtti. Gazetecilere konuşan Rabi, kan bağışında bulunmanın da insani, ahlaki ve dini bir görev olduğunu, İranlılar için kan bağışında bulunmanın iyi bir yaşam hissi verdiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dikkat çeken Rabi, İran'da kan bağışının geliri ortalama üzerinde olan ülkelerin 1,5 katı olduğunu söyledi.
Rahmetli İmam Hümeyni Fermanı İcra Komitesi Başkanı Muhammed Muhbir, İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta İran'ın dünyada korona aşısı üreten 6 ülkeden birine dönüştüğünü bildirdi. Mektubunda Kova İran Bereket isimli korona aşısının kullanım izni verilmesini İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye tebrik eden muhbir, tamamen yerli bilim ve geliştirilen Kova İran Bereket aşısının üretimiyle İran'ın dünyada korona aşısı üreten 6 ülkeden biri haline geldiğini kaydetti. Yetkili Sağlık Bakanlığı'nın tüm araştırmacıları, bakan ve meslek arkadaşları, araştırma merkezleri ve tedarikçiler ve ham madde ve ekipmanları üretenler ve bilgi tabanlı firmalara da teşekkürlerini bildirerek yazın sonuna kadar İran'da 50 milyon doz Kova İran Bereket aşısının üretileceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 129 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 129 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10.487 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82.480'e, vaka sayısı 3.060.135'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.346'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.696.434'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami başkanlığındaki heyet 4 günlük bir ziyaret için dün akşam Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Muhammed İslami havalimanında Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Samir Halil karşıladı. İslami burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada inşaat ve kalkınma alanındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi İran ile Suriye'nin gündeminde yer alıyor ve iki taraf bunu kararlılıkla takip etmektedir dedi. İslami Suriye'de yeniden imar sürecinde ortak çalışmaların olumlu sonuç verebilmesi için tüm kapasitelerimizi değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra finansal ve ulaştırma alanlarında oluşturulan koordinasyonla ortak projeler geliştirebilmek için özel sektörün sanayi ve inşaat alanındaki kapasitelerini kullanmamız gerektiğine inanıyoruz ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelin 6 ülke platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran, Ermenistan ve Gürcistan artık bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın dedi. Türk medyasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan, Karabağ zaferiyle Kafkaslar'da barış umudunun arttığını belirtirken, Kafkaslar'daki barış ve huzurdan tüm bölge kazançlı çıkacak dedi. Zengezur koridorunun önemine de değinen Erdoğan şunları kaydetti. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin de tarifi mümkün değildir. Ermenistan için de yeni dönemin de başlangıcıdır ifadesini kullandı.
Ermenistan yönetimi Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Karabağ bölgesini ziyaretini kınadı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ bölgesini ziyarete bulunmaları kınanarak bu tür girişimlerin kışkırtıcı ve bölge güvenliği ve barışını zayıflatmak amacıyla olduğu ifade edildi.
Suudi bir kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Yemen'in ateşkesi ve Suudi merkezlere yönelik saldırıların son bulması karşılığı Sana yönetimine yeni tavizler vermeye hazır olduğunu ileri sürdü. Suudi Lig'se konuşan üst düzey Suudi bir kaynak, Bin Salman'ın Sana'daki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne Suudi Arabistan'a askeri saldırılarını durdurma ve müzakere masasına oturmaya ikna etmek için tavizler vermeye hazır olduğunu ve bunu uluslararası arabuluculara bildirdiğini kaydetti.
Gazze'yi yeniden bombalayan işgal rejimi İsrail gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Siyonist İsrail savaş uçakları gece geç saatlerde abluk altındaki Gazze şeridinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait bazı mevzileri bombaladı. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Hamas'a ait bir mevziyi füzelerle hedef aldığını bildirdi. Ayrıca aynı mevzinin İsrail İHA'ları tarafından 3 füzeyle bombalandığı da belirtildi. Siyonist İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlattığı ve 11 gün süren savaşın ardından düzenlediği bu ilk saldırılarda ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi. Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu Gazze'deki bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada hava saldırısının Gazze'den atılan yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiğine dikkat çekildi. İşgal basını aşırılık yanlısı terörist Yahudi örgütlerinin organize ettiği bayrak yürüyüşünün başlamasından saatler önce abluk altındaki Gazze şeridinde yaşayan Filistinliler yürüyüşe engel olmak için 1948'de işgal edilmiş bölge tarafından bulunan yerleşim alanlarına yanan balonlar göndermeye başlamıştı. Siyonistlerin barındığı yerleşim bölgelerinde büyük yangınların çıktığı belirtilmişti. Ayrıca balonların İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ve 11 gün süren barbar saldırıların ardından ilk defa gönderildiği kaydedilmişti. Eli kanlı işgalci İsrail'in ambargo altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı vahşi saldırılar Filistin direnişiyle varılan ateşkes sonucu 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 Filistinli şehit olmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te araçla ezme ve bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın şehitler kervanına katıldı. Terör rejimi İsrail ordusu tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada vurulan kadının Hizma kontrol noktası yakınında önce araçla ezme girişiminde bulunduğu, ardına da araçtan inerek bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı iddia ediliyor.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Amerikan Başkanı Biden her iki tarafında ikili ilişkilerin dibe vurduğunu kabul ettiği bir dönemde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Dar formatta 2 saate yakın süren ilk bölümün ardından daha geniş bir heyetle ikinci kısma geçildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Kasım 1985'te dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan ile eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra bir kez daha Amerika-Rusya zirvesi düzenleniyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz NATO zirvesi gündem maddeleri ve ihtilaflar başlığı altında. İki günlük NATO üye ülkeleri zirvesi 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO merkez binasında başladı. Bu zirveye tekrar transatlantikin birleşmesi iddiasını öne süren Amerikan Başkanı Joe Biden'ın katılımı bu oturuma özel bir hava kazandırmış ve önemini daha da artırmıştır. Avrupa meseleleri uzmanı Mahmut Fazli şöyle bir değerlendirmede bulundu. Joe Biden'ın Beyaz Saray'da işe başlaması ile NATO, Trump başkanlığı döneminin ardından Amerika ile Avrupa ilişkileri tekrar sıcak tutacağını umut ediyor. Biden'ın başkan olarak Amerika'da olması, transatlantik ilişkilerin iyileşmesi umudunu artırmaktadır. Bu bağlamda NATO zirvesinde uzay, siber, orta ve Çin artan nüfusu konusundaki gündem maddeleri ele alındığı söylenmektedir. NATO liderleri pazartesi başlangıç bildirisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güçlü bir mesaj gönderdiler. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu batılı devletlerden kurulu askeri örgütün zirvesini NATO'nun kolektif güvenliği ve birliği açısından önemli ve kritik bir an olarak değerlendirmiş ve uluslararası düzeyde artmakta olan küresel rekabete de değinerek bu zirvede NATO'daki 2030 reformlarının gündemde olacağını duyurmuştu. Stoltenberg'in belirttiğine göre NATO reformları bu örgütün kolektif savunma ve güvenliği alanında ciddi bir programdır. Ona göre bu zirvede alınan önemli kararlar, siyasi istişarelerin güçlenmesi, kolektif savunmanın güçlendirmesi ve güvenliğin zemini zincirinde ve altyapılarda güçlenmenin zaruretine dayalıdır. NATO üye ülkeleri liderleri ayrıca yeni bir siber savunma siyaseti alanında da anlaşmaya vardıkları söylenmektedir. Buna göre NATO'nun gelecekteki stratejik siber kavramlarını geliştirdiği de söyleniyor.
Gerçekte bu batılı devletlerden kurulu koalisyonda konsensüsün olduğunu işaret eden NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına rağmen görünen o ki NATO'daki ihtilaflar özellikle de Amerika'nın bu örgütün askeri bütçesi alanında Avrupalı üyeler ile yaşadıkları ihtilaflar devam edecektir. Amerika eski başkanı Donald Trump ise NATO'ya doğru negatif bir yaklaşım içerisinde girip Amerika'nın NATO'nun askeri bütçesini karşılamasının adil olmadığını ileri sürerek NATO'nun Avrupalı üyelerinin katılımının da artırılmasını istemiştir. Bu mesele ise Amerika ve Avrupa arasında artan ihtilaflara yol açmıştır. Şimdi de Joe Biden tekrar transatlantik koalisyonunun şekillenmesini iddia etse de hala Trump gibi Avrupalıların NATO'nun askeri bütçesini karşılamaktaki payının artırılmasından yana bir tavır sergilemektedir. Biden hükümeti, Selef hükümetin siyasetlerini sürdürerek daha yumuşak bir dille NATO'daki ortaklarını da baskı altında bırakıp gayri safi yurt içi hasılalarının da %2'si oranında bütçeyi NATO'ya ayırmalarını istemektedir. Bu arada NATO Genel Sekreteri de daha önce Biden'in siyasetlerini bu anlamda Trump'ın siyasetlerine benzetmiş ve böyle bir talebin olduğunu onaylamıştır. Biden'in ziyaretinin başlamasından önce Amerikan bakanları da bu konuda görüşlerini bildirmişlerdir. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise 7 Haziran'da Joe Biden'in bu zirvede sorumlulukların ve görevlerin paylaşımına ve bütçenin karşılanmasındaki katılıma vurgu yapacağını bildirmiştir. Amerika ve Avrupa arasında ihtilafları körükleyen bir başka husus, Avrupalıların Amerika'nın nükleer füzelerini de yeşil kıtaya yerleştirmesine karşı çıkmasıdır. NATO'daki ülkeler bu hususta hep karşı çıkmaya çalışmışlardır. Defense News sitesi de Amerikalı bir senatör, Avrupalı bir makamdan naklen NATO'nun buna resmen karşı çıktığını bildirdi. NATO'nun bu kararı Rusya ile gerilimleri azaltma ve Moskova ile Washington arasında silahların kontrol anlaşmalarını kolaylaştırma doğrultusunda ise değerlendirilmelidir. Bu yüzden Amerika'nın Orta Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkarak Avrupa'dan nükleer füzeler hususunda sorun yaşamayacağını düşünen Amerika şimdi de NATO engeline takılmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail'de yeni kabinenin bayrak gösterileri provokasyonu etrafında. Siyonist rejim İsrail'deki yeni kabinenin güven oyu almasından sadece bir gün sonra bu kabine Filistin'e karşı ilk kararını alıp işgal altındaki Kudüs bölgesinde bayrak gösterisinin düzenlenmesini onayladı. Bayrak gösterisinin geçen perşembe günü düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Filistinli gruplar ve işgal altındaki toprakların düzensiz durumundan dolayı bu gösteriler o tarihte düzenlenmedi. Radikal Siyonistler ise bu gösterinin bir başka günde düzenlenmesinde ısrarcı oldular ve nihayetinde yeni kurulan Siyonist İsrail kabinesinde bu gösterilerin salı günü işgal altındaki Kudüs'te düzenlenmesi onaylandı. Bayrak gösterisi ve yürüyüşleri Siyonist rejim ırkçı örgütleri ve radikal vatandaşları ve yerleşimcileri tarafından planlandı. Bu gösteride radikaller işgal altındaki Kudüs'ün sokaklarında toplayarak sahte İsrail rejimi bayraklarını sallayıp Filistinlilere karşı etnik temizlik sürecinin devam etmesi zaruretine vurgu yaptılar. Bu yüzden ilk önemli mesele İsrail'in siyasi yapısında ırkçı Siyonistlerin ve radikal ve fanatik isimlerin özel bir konuma sahip olmasıdır. Bu durum aslında yeni kabineyi de sorunlar ile karşılaştırıp ciddi engelleri önüne çıkarabilir. Bir başka önemli mesele ise bu kararın Filistinli direniş gruplarının tepkisiyle karşılaşmasıdır. Bu bağlamda Kudüs'te yaşayan Filistinlere karşı her türlü şiddet yeni bir çatışmaya yol açabilir. Bu doğrultuda Siyonist gazete Haris'in de yazdığı gibi Gazze şeridindeki durum hala çok kritiktir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ta en ufak kıvılcım ile büyük bir savaşı başlatmaya hazırdır. Aslında düzenlenen bayrak gösterisi bu kıvılcımın kaynağı olabilir. Diğer yandan da Filistinli direniş grupları başta Hamas gibi grupların Siyonistlerin her türlü kışkırtıcı eylemlerine yanıt verme hususundaki uyarılarına tepki olarak Siyonist rejim ordusu sözde demir kubbesi savunma hatlarını teyakkuz aşamasına geçirmiştir. Bu bağlamda Filistin İslami ve Milli grupları yayınladıkları bildiride işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bayrak gösterisinin yenilgiye uğradığını belirterek Filistin Halk İntifadası'nın Siyonistleri hedeflerine ulaşmaya müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Genel olarak İsrail'in yeni kabinesinin bir savaşla başlatması ve bu kırılgan kabineyi artan sorunlar ile karşı karşıya bırakacak. Dönüşümlü Neftali Bennett ve Yair Lapid başbakanlığı ile kurulan yeni kabine aslında zıtlıklar ile dolu bir kabinedir. Sol ve sağ, seküler ve dinci, Arap ve Yahudinin bir araya geldiği bir kabinedir. Bu yüzden de birçok uzman ve makam ile bu kabinenin ömrünün uzun olmayacağını tahmin ediyorlar. Muhtemelen bu rejim bir başka parlamento seçimlerinde de şahitlik yapacaktır. Böyle bir ortamda yeni bir savaşa girmeye yol açacak kararlar durumu bu kabine için daha vahim ve kırılgan kılacaktır. Bayrak gösterisi kararının onaylanması ve bu gösterinin de düzenlenmesinden sonra söz konusu olan bir başka önemli konu yeni kabinenin kuruması ile Siyonist İsrail'i bir değişikliğin gerçekleşmediği sırf Benjamin Netanyahu'nun başbakanlıktan uzaklaştırılmasıdır. Halbuki Netanyahu'nun rakiplere kurdukları koalisyonun ismini değişim için koalisyon olarak koymuşlardır. Netanyahu geçen Nisan'dan beri iktidarda kalma ve yeni kabineyi kurmayı engelleme çerçevesinde Filistinlilere karşı şiddetin dozunu artırdı. Şimdi de görünen o ki Neftali Bennett ve kabinesi Netanyahu'dan geri kalmayacak şekilde Filistinliler ile çatışmaların dozunu artırmaya yönelmişlerdir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu'nun istikrara katkı başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu. Öte yandan Türkiye gündeminin önemli haberlerinden de biri geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'in görüşmesi oldu. Erdoğan ile Biden NATO zirvesi kapsamında bir araya geldiler ve Biden görüşmeye ilişkin çok iyi bir toplantıydı değerlendirmesinde bulundu. Biz de bu görüşmeden hareketle Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde yaşanan gelişmeleri ve aslında Türkiye'nin Amerika'dan olan beklentilerinin ne kadar yerine getirileceği konusu etrafında kısaca sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi bu görüşmeyle ilgili ilk önce başlayacak olursak Sayın Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşen bu görüşme Türkiye açısından nasıl değerlendirilir acaba? Siz nasıl görüşlerinizi bu konuda açıklarsınız bizim için?
Bu konuda uzun süredir Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım çalışmaları vardı Biden'la görüşmek için. Sürekli ilişki kurma amaçlı hareketlerde bulunuyordu. Biliyorsunuz seçim döneminde Türkiye'nin takınmış olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika seçimlerine karşı takınmış olduğu Biden'a karşı tavrı bir çok şeye sebep olmuştu. Bu karşılandı. Yani tepkilere neden oldu Amerika açısından. Uzun süredir Erdoğan bu görüşmenin olabilmesi için beklemedeydi ve sürekli nasıl bir çıkış yolunu bulacağını arıyordu. En sonunda NATO zirvesinde, NATO toplantısında öylesi bir ilişkinin kurulması yolu açıldı. Bu konuda birçok daha önceki Erdoğan'ın Biden'a karşı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert demeçlerine rağmen toplantının yaklaştığı günlerde gayet sakin, yumuşak demeçler vermesi bu şu anlama geliyor. Yani eski tavrını ve eski tutumundan vazgeçildiğini ve Amerika'nın talepleri doğrultusunda hareket edeceği ve kararları doğrultusunda evet diyeceği kanaati oluştu. Bu nedenle daha önce S-400'lerle ilgili Amerika ve gerekse Türkiye'nin saldırgan ve Akdeniz'deki gelişmesi ve genişlenmesi siyasetine karşı Amerika'nın rahatsızlığı vardı. Ve bu konuda birçok siyasi analistin bu konuda Erdoğan'ın Biden'ın talepleri doğrultusunda bir değişime gideceği kanaati oluştu. Evet, Biden açısından belki bu toplantının talepleri doğrultusunda belki daha verimli geçtiğini ama Türkiye açısından ne gibi sonuçlar olduğu hala net olarak ortada değil. Sadece havuz medyasını ve o çevrenin yaydığı büyük bir başarı olduğunu görüşü ortadadır. Ama sonuçların ne kararlar aldığı net olarak ortaya konulmadı. Kanaat şudur ki Biden talep ettiği ve ileri sürdüğü düşünceler ve gerekse Suriye ve diğer yerlerdeki politikalarından dolayı istediğini elde ettiği görüşündedir. Ve bu önümüzdeki dönemlerde bu yönlü gelişmeler olacağı ortadadır. Bu nedenle Türkiye ileriki dönemlerde siyasetinde, dış politikasındaki gelişmeleri görülecektir ve bu nedenle Biden'ın talepleri doğrultusunda bir gelişme olacağı ortadadır.
Doğrudur. Efendim, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde güvenli bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini vurguladı Erdoğan sözlerinde. Şimdi Türkiye son yıllarda yani bakacak olursak gelişmelere Amerika için nasıl bir müttefik veya dost oldu ve karşılığında Amerika'yı nasıl gördü kendisi için?
Evet, bu doğrultuda son dönemde Erdoğan'ın dış politikasında ve Orta Doğu ve gerekse diğer alanlardaki gelişmelere birçok tepkiye neden oldu. Yani bu konuda Amerika ile Türkiye'nin görüş farklılığı ortadadır. Yani gerek Suriye olsun, gerek Libya ve Akdeniz'deki ve en son Azerbaycan'daki Ermeni-Azeri çatışmasındaki tavrı ile doğrultusunda Amerika ile Türkiye arasında büyük bir çelişki olduğunu ve bu konuda zaman zaman bu da medyanın önüne çıkmış oldu. Ve bu nedenle Türkiye başarı elde ettiği gibi bir kanaati kendi açısında ve söylemler doğrultusundadır. Biliniyor ki Türkiye son dönemlerde yapmış olduğu girişimler ve her noktada tepkiyle karşılandığı için geri adım atmak zorunda kaldı ve bu nedenle bir başarı ortada yoktu. Bu başarının sonuçları sadece üzerine düşeni yaptığı anlayışı burada El-Nusra, işte çeteleri gibi Suriye'deki işte, terör örgütlerine olan ilişkileri ve bu nedenle onlara olan desteği bütün dünya kamuoyunda görüldü ve bu konuda Türkiye'nin tek başına yaptığı başarı bu tür çetelere desteği oldu. Diğer yanda ülkelerin ve komşu ülkelerinin çıkarları doğrultusunda ortak bir karar ve saygı gösterme temelinde herhangi bir siyaset ileri sürmedi ve bunu takip etmedi ve bu nedenle başarı olarak görmek biraz zordur. Sadece başarının buradaki çetelere olan desteği doğrultusundadır. Bunun dışında herhangi bir başarı yok.
Doğru. Hocam, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Erdoğan-Biden görüşmesinden hareketle iki ülke arasındaki yaşanan gelişmelerle ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İran'da Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarını sürdürmesi, İran halkının 18 Haziran günü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı seçimleri için hazırlanması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Odası Başkanı Farshid Farzanegan, yapılan anlaşmalara ve tahminlere göre İran Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi bu yılın sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşacak dedi. Farzanegan, Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve İş Kılavuzu'nun açılış töreninde, İran Birleşik Arap Emirlikleri ticareti yaklaşık 15 milyar dolardır. Her iki tarafta ihracat ve ithalatı arttırmaya çalışıyor. Böylece 2025'e kadar planlamalara göre yaklaşık 30 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirebiliriz ifadesini kullandı. Farzanegan, altın, elmas ve alüminyum, bakır ve çelik gibi metaller Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük ticaretler arasında yer aldığını söyleyerek, İran demir ham maddelerini ihraç ettiğini ancak yaptırımlardan sonra bu minerallerin sevkiyatının bir kısmı azaldığını söyledi. Farzanegan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptırımlardan ve koronavirüs salgınından en az zararı gördü dedi. Bu yetkili Dubai gibi hiçbir ülkenin bizimle ticari işbirliği olmadığını vurgulayarak, Expo'nun Dubai'de düzenlenmesini düşünürsek doğru planlama ile bu ülkeyle ticareti kolaylaştıracak koşulları sağlayabiliriz diye kaydetti. Farzanegan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın ithalatta ilk ticaret ortağı ve İran'ın üçüncü büyük ihracat ortağıdır. Bu da birçok İranlı şirketin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticareti gündeme getirdiğini gösteriyor ifadesini kullandı. Yapılan toplantıda İran Birleşik Arap Emirlikleri Odası, İhracat Hızlandırma Merkezi ve İş Eğitim Merkezi ile işbirliği anlaşması imzalandı.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmani politikalarını sürdürmesi, Batı Şeria'da Siyonist rejim askerlerinin Filistin'e denilişçilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde İran'ın tarım ürünleri üretimiyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Tarım Bakan Yardımcısı Şahrokh Şeceri, İran'da üretilen tarım ürünlerinin geçen sene 134 milyon tona ulaştığını söyledi. Şeceri, zirai tarım ürün miktarının geçen sene 92 milyon ton olduğunu belirterek, İran'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların emeği ile 8 sene zarfında büyükbaş hayvan sayısının yılda 12 milyondan 16 milyona ulaştığını söyledi. Tarım ürünlerinin yarattığı katma değere değinen Şeceri, yaratılan katma değerin bir sene zarfında %3,7'den %9'a ulaştığını söyledi. Tarımın ülkede ana istihdam alanlarından olduğunu ve istihdamın içindeki payına değinen Şeceri, tarımın ülke istihdamı içindeki payının %17,8 olduğunu söyledi.
Hemşeri gazetesinde İran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran güneyinde Ehl-i Sünnet Fetva Heyeti üyesi, seçimlere azami katılımın düşmanların komplolarının suya düşmesine neden olacağını belirtti. İran'a demeç veren İslami İran'ın güneyindeki Ehl-i Sünnet Fetva Heyeti üyesi Şeyh Muhammed Ali Emini, toplumun seçkin ve etkili kesimlerinin seçimlere daha fazla katılım için halka çağrıda bulunması gerektiğini vurguladı. Şeyh Emini açıklamasının devamında seçimlerin anayasa uyarınca halka tanınan bir hak olduğunu ve herkesin böylesi haktan yararlanması gerektiğini belirtti. Şeyh Emini yurt içindeki medya organlarının düşmanların Şom planlarını suya düşürmesinin yanı sıra seçimlere geniş katılım bağlamında halkı ikna etmesi gerektiğini savundu. İslami İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü düzenlenecektir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Erdoğan ile Biden'in görüşmesi.
Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarının devam etmesi.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Şuşa Beyannamesi'nin imzalanması.
Ve Türkiye'li üst düzey heyetin Libya ziyareti.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Biden, NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Biden, görüşmeye ilişkin çok iyi bir toplantıydı değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ve Biden'ın NATO zirvesi kapsamında NATO karargahında başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.
Amerikan Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray'a akredite muhabirlerin bildirdiğine göre Biden, görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin çok iyi bir toplantıydı yorumunda bulundu. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ise toplantının samimi ve yapıcı geçtiğini aktardı. Görüş ayrılığı, yaşadığımız meseleleri ve işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık diyen Erdoğan, önümüzdeki dönemde işbirliğimizi artıracağız. Çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersi işbirliği alanlarının da daha zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz dedi.
Amerikan Başkanı Biden da ayrıca düzenlediği basın toplantısında Erdoğan ile pozitif ve üretken bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek. Amerika ve Türkiye olarak büyük gelişme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bilindiği gibi Türkiye-Amerika ilişkileri son birkaç yıldır Amerika'nın PKK ve diğer Kürt gruplarına yardım etmesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması başta olmak üzere birçok konuda derin ihtilaflardan dolayı gergindir. Şimdi konuyla ilgili Akbar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kral'ın görüşlerini dinleyelim.
Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la Biden arasında herhangi bir görüşme olmamıştı. Ne dolaylı ne de direkt bir görüşme. İlk bir görüşmeydi. iki tarafın da birbirlerine karşı bir ön yargıları da vardı, kaygıları da vardı ve yüksek beklentileri de vardı. Şimdi Türkiye kanımca yani bu ilk buluşma nedeniyle Biden Amerikan devletinin çıkarlarını gözetecek şekilde bir de Orta Doğu'daki amaçlarını, gayelerini de stratejisini de tehlikeye düşünmeyecek şekilde Sayın Erdoğan'la görüştü. Erdoğan da kişisel kaygıları vardı. Acaba yani şeydir yani Sayın Biden onun şahsına karşı kişisel bir tutum alır mı şeklinde. Çünkü biliyorsunuz daha önce geçmişte işte muhalefeti güçlendirelim demokratik yoldan Erdoğan gitsin gibi şeklinde bir bazı basına yansımış tutumlar vardı. Böyle bir tutumla karşılaşabilir miyim şeklinde o da böyle bir kaygıyla şey etmişti. Masaya yatırılan problem konuların esas başlıkları zannedersen bir tanesi Suriye, bir tanesi işte Türkiye-Amerikan ilişkileri, bir tanesi işte S-400'ler. Bunlarla ilgili görüşmeler olmuş NATO çerçevesinde bir bireysel bir güç olarak. Şimdi Türkiye'yi Amerika gözden çıkartamıyor çünkü jeopolitik olarak yani Asya ile Avrupa arasında eski Sovyetler Birliği'nde Rusya'nın komşusu Orta Doğu'nun da yani en güçlü bölgesel devleti olduğu için böyle bir devleti Amerika stratejik olarak kendisinden uzak, kendisine karşı bir devlet olarak görmek istemiyor. Bu çerçeveden Türkiye ile ticari, siyasi ve askeri ilişkilerini sürdürmekten yana bir tutumu olduğunu kanımca söyledi. Ama benim kanaatime göre Biden Erdoğan'a biz sizinle çalışmak isteriz dedi. Sizi NATO'nun dışında ve NATO'ya karşı veya Avrupa bloku, Amerikan bloku karşısında görmek istemiyoruz demiştir. Ama S-400'leri kabul etmemiştir. Yine Suriye meselesinde özellikle Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin elindeki bölgeler için Türkiye PYD'yi de PKK gibi terör örgütü olarak tanımlanmasını istemiştir. Ama gördüğüm kadarıyla zaten Sayın Erdoğan da açıkladı. Böyle bir şey yok. Yani benim kanaatime göre Biden şunu söylemiştir onlara. Onlar bizim müttefiklerimizdirler. Onlarla biz DAEŞ'e karşı mücadele ediyoruz ve Kürtler de herhalde büyük bir ihtimal şunu söylemiştir. Yani Kürtlerin de Orta Doğu'da kendi devletlerini kurma veya kendi haklarına kavuşma babında insan hakları çerçevesinde de olsa hak sahibi olmalarını biz destekleriz demiş olabilirler.
Sayın Abdülmenaf Kıran'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Savunma Bakanlığı bu ülkenin ordusunun Suriye kuzeyindeki Tel Rafat bölgesinde bulunan Suriye Halk Savunma Birlikleri YPG mevzilerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Terör örgütü PKK-YPG insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rifat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezine ve Şifa Hastanesi'ne top atışları ile hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK-YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivillere hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafından da bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teoristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir.
Türkiye ordusu terör örgütleriyle mücadele bahanesiyle 3 yıldan beri Suriye'nin kuzey bölgelerini işgal etmiştir. Türkiye ordusunun Suriye yönelik yasa dışı saldırıları, Suriye halkı ve hükümetinin kınamaları ve de uluslararası toplumun tepkileriyle karşılaştı. Bu hususta Batı devletler bile Suriye ve Irak topraklarının Türkiye tarafından işgal edilmesini yasa dışı ve uluslararası yasalara aykırı olarak addetti. Türkiye ordusunun sözde Türkiye'ye ulusal güvenliğini sağlama ve savunma adına ve de PKK'yı hedef alma bahanesiyle yaptığı saldırıların çoğu Avrupalı olan IŞİD, Özgür Suriye Ordusu ve Nusra Cephesi tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasından başka bir amacı olamaz. Bu hususta Suriye ordusunun emekli generali Haysem Hassun siyasi ve askeri bir analizde bulunarak şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye ile güçler terörist grupların yanında yer alarak topçu birlikleri, istihbari ve casusluk birlikleri sayesinde Suriye Savaşı'na dahil olmuşlar ve saldırılarda rol oynamışlardır. Bunun örneği Serakıp şehrinde ve Suriye'nin diğer bölgelerinde görüldü.
Türkiye'de devlet adamları Irak ve Suriye'nin savaş koşulları altında olması düşüncesiyle bu ülkelerin topraklarının belli parçalarını kendi daimi kontrollerine geçirmek istiyorlar. Başka bir ifadeyle Ankara makamları Irak ve Suriye gibi bağımsız bölge ülkelerine saldırı talimatı vererek iki ülkeyi de kritik ve savaş koşulları altında gafil avlamaya çalışıp özel hedefleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Yıllardır süren çabalara rağmen Türkiye'li askerler şimdiye dek Irak ve Suriye'nin kimi bölümlerini işgal etmekten başka bu ülkelerde diğer hedeflerde başarılı olamamışlardır.
Tahran Radyosu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti. Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Bültenimize konuyla ilgili raporumuzla devam ediyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından Şuşa Valiliği bahçesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında imzaladıkları beyanamede Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve kültür beşi Şuşa görüşmelerinin tarihi önemine vurgu yaptılar. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz bilgisini de verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan müttefiklik sözleşmesinde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunduğunu bildirirken, imzalanan Şuşa beyannamesi yeni işbirliklerimizin de teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız dedi.
Erdoğan ise açıklamasında şöyle dedi. Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim de bu konuda inşallah TOKİ ile birlikte bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. Bu altılı platformda Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. Bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun.
Geçtiğimiz hafta Türkiye hükümeti Libya'da geniş çaplı varlığını sürdürmek için önceden bildirilmeyen üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyeti Libya'ya gönderdi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan oluşan bu heyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bildirilmeyen bir ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de bu heyete eşlik etti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyaretinden önce İtalya'nın Sicilya Adası'nda İtalyan ve İngiliz mevkidaşları ile görüşmüştü.
Türkiye'li üst düzey heyetin Libya'ya beklenmedik ziyareti, daha önce Amerikalı makamların Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından geldi. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı ile telefonda görüşüp bölgesel ve güvenlik meseleleri hususunda istişarelerde bulunmuştu. Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Amerika ile güvenlik ve bölgesel meselelerde ortak bir görüşe sahip oldukları tweetini attı. Buna rağmen daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Washington ilişkilerinde temel ihtilafların olduğunu ve bu görüş farklılıkların çözümünün de kolay olmayacağını belirtmişti.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 21. ayetine kulak verelim. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bundan önceki 20 ayette Yüce Allah insanların ayrıldığı 3 grubu anlattı. Bunlar müminler, kafirler ve münafıklardı. Bu ayet söz konusu 3 grubun tavır ve düşüncelerini karşılaştırarak saadet ve kurtuluş yolunu gösteriyor ve şöyle devam ediyor. Birinci gruba katılmak ve takvaya ulaşmak için bir tek yol vardır. O da başkalarından kopmak ve sizi ve atalarınızı yaradan Allah'a gönül vermektir. Ancak Allah'a kulluk edin ve başkalarının kulu olmaktan kurtulun. Birçok insan Allah'ı yegane yaradan olarak kabul eder. Lakin yaşamları için programlarını ve yasalarını başkalarından alır. Sanki onları yaratan Yüce Allah onları kendi haline bırakmış ki istedikleri gibi yaşasınlar. Bu ayet şöyle buyurmakta. Sizi yaradan sizin Rabbinizdir
ve sizin gelişmeniz için bir takım görevler ve programlar hazırlamış ve sizin için bir takım düzenler ve yasalar belirlemiştir. Şeriat ve kanunları koymak sizleri yaradan Allah'a mahsustur. O zaman ona itaat edin ve sadece onun buyruklarına boyun eğin ki yararı yine sizindir. Kötülüklerden sakının ve iyiliklere yakınlaşın. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Peygamberlerin daveti geneldir ve belli bir kesime yönelik değildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim yaklaşık 20 kez tüm insanlara hitap etmektedir. Allah'a ibadet etmenin bir felsefesi de onun bizlere ve atalarımıza sunduğu sonsuz nimetlerine şükretmek içindir. Yaratılış nimeti Yüce Allah'ın bizlere sunduğu ilk nimettir. Bu yüzden onun buyruklarına mutlak itaat etmeliyiz. İbadet, paklık ve takva vesilesidir. Ruhumuzda takva duygusunu geliştirmeyen ibadet, ibadet olamaz. Atalarımızın gelenek ve görüneklerini ilahi emirlerden üstün tutmamaya dikkat etmeliyiz. Zira onlar da Allah'ın mahluklarıdır ve onları izlemek Allah'ın emirlerine boyun eğmeyi engellememelidir. Yüce Allah'ın bizlerin ibadetine hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü bizlerin namazı ve ibadeti Allah'ın gücü ve azameti üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Esas bizler gelişmek ve yücelmek için ona muhtacız ve buyruklarına mutlak itaat etmeliyiz. Yaptığımız ibadetlerle kibre kapılmamalıyız. Çünkü bu durum bizleri takvaya ulaşmaktan alıkoyar. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'nin yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya olması.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere Marmara Denizi'nde son günlerde büyük bir çevre sorunu yaşanıyor.
Bu yüzden sizleri hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Çevre sağlığını sağlamak ve korumak tüm ülkelerin ekonomisinin en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Aslında bir ülkenin çevre sağlığı, o ülkenin ekonomi sağlığı ve verimliliğinin göstergesidir. Bir ülkenin ekonomisi uluslararası standartlara uyuyorsa hiç şüphesiz daha sağlıklı bir çevreye sahiptir. Bu arada çevre sağlığının her ülkenin ekonomisindeki önemli rolü nedeniyle bir ülkenin çevre sağlığı durumuna genel bir bakışla o ülkenin bölgede ve dünyadaki gerçek konumunu anlayabiliriz.
Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği hükümetlerin yanı sıra Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun taleplerine karşı bağımsız hareket ettiğini göstermeye ve kendisini de bölgesel ve küresel bir güç olarak tanıtmaya çalışan bölge ülkelerinden biridir. Bu ülke askeri gücünü ve savaş kabiliyetini göstermek için dünyanın çeşitli bölgelerinde geniş bir askeri varlık sergiliyor. Fakat son zamanlarda Marmara Denizi'nde yaşanan çevre felaketi Ankara hükümetinin Türk halkının bir kesimiyle sorunlarını daha da yoğunlaştırarak kötüleştirebilir.
Fitoplankton olarak bilinen organik yapıların oluşturduğu deniz salyası veya müsilaj yığınları Marmara Denizi kıyılarını ve körfezlere doldurmuş vaziyette ve bu da geçimini denizden sağlayan kesimi büyük bir sorunla karşı karşıya getirecektir. Örneğin İstanbul'daki turizm acenteleri, balıkçılar, gemiciler ve ilgili firmalar ve benzeri alanlarda çalışanları bu çevre felaketinden dolayı büyük sorunlar yaşayacaklardır. Bu yüzden Marmara'nın geniş bir bölümünü kaplayan ve hızla Karadeniz ve Ege Denizi'ne yayılmakta olan deniz salyası, AKP liderleri ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uykularını kaçırdığı söylenebilir.
Sarı renkli, yapışkan, kaygan ve pis kokulu olan deniz salyası veya müsilaj, denizin yüzeyini kapladığında güneş ışığının denizin dibine girmesini engel olarak oradaki ekosistemin dengesini bozar. Binlerce metre karelere ulaşan deniz salyası, Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kapladığından dolayı sadece sahilden değil, hatta havadan bile kolayca görünüyor.
Marmara'da deniz salyası olayı Türkiye Meclisi'nin bile kaygılanmasına sebep olmuştur. Öyle ki bu olayın incelenmesi ve bu çevre faciasına karşı mücadele yollarını incelemek için özel bir komisyon kurma kararı aldı. Karar gazetesi "Deniz bitti" başlığını olaya atarken Milliyet gazetesi ise "Marmara bataklık" gibi manşetini ilgili haberini seçerek uzmanların endişelerine sebep olan olayın sır perdesini açıkladılar. Uzmanlar eskiden de Marmara Denizi'nde müsilajın görünmesine rağmen bu kez yaşanan olayın hacim ve genişlik açısından öncekilerden çok daha farklı olduğunu ve olayın devam etmesinin Marmara Denizi'ndeki milyonlarca balık ve deniz canlısının hayatını tehlikeye atabileceğini belirtiyorlar.
Bu bağlamda Türkiye'deki haber çevrelerini ilaveten Rusya, Amerika ve Avrupa'daki basın da Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayına değinmişlerdir. Amerika basınından Washington Post gazetesi "Marmara ölüyor" başlığı ile bu acı çevre olayına yer vermiştir. Birçok Türk sağlık uzmanı Ankara hükümetine Marmara Denizi'nin tüm kıyı bölgelerinde ve Karadeniz'in diğer bazı bölgelerinde yüzmeyi bir an önce yasaklamasını ve konuyu acilen gündemine almasını önerdi. Zira salyanın insan cildine bulaşması ise çok tehlikelidir, vücuda zarar verebilir ve cilde ciddi ve tehlikeli yaralara sebep olabilir.
Marmara Denizi kıyılarında başlayan ve kısa bir sürede Karadeniz ve Ege Denizi ve hatta daha uzak kıyılara ulaşan müsilaj olayının dünyanın en büyük çevre tehdidi olduğu söylenebilir. Ekonomi ve çevre uzmanları ile Türk Üniversitesi profesörleri daha önce Ankara hükümetini bu çevre felaketi konusunda uyarmışlardı. Zira durum Ankara hükümetinin Marmara Denizi'ni sit alanı ilan etmek ve en büyük mücadele kampanyasını başlatmak zorunda kalacak kadar kötüdür.
Uzman bilim adamları Marmara Denizi'nde kalın ve geniş müsilaj katmanlarının oluşmasının ana sebebinin fitoplanktonun çoğalmasıyla ilgili etkileşimlerden kaynaklandığına inanıyorlar. Planktonların çoğalması ve üremesi için gereken ortam belirli bir seviyeyi aştığında çirkin ve pis kokan, özellikle balıkçılar için tehlikeli olan yüzen bir köpük katman oluşur. Bu da başta denizin tabanında oluşacak fotosenteze engel olmak üzere olumsuzluklara neden olur. Denizin tabanında bulunan yosunlar oksijen üretemez hale gelir. Müsilaj dibe çöktüğünde ise başta balık ve balık yumurtalarının ve diğer canlıların üzerini kaplar ve ayrıca denizin içindeki bu canlılar için gerekli olan oksijeni tüketir.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Sarı bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Kalın, geniş salya veya müsilaj katmanlarından oluşumuyla ilgili 3 ana sebebi inceliyoruz. Bu faktörler arasında deniz yüzeyinde su sıcaklığındaki eşi görünmemiş artış, deniz suyunun durgunluğu ve hareketsizliği, ayrıca besleyici deniz bitkileri olarak adlandırılan mikroorganizmaların da bolluğudur.
İklim eylem planlarına dair İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu ise Rusya basından Sputnik Ajansı'na yaptığı açıklamada olaya açıklık getirerek şöyle dedi. Bizim ciddi bir sorunumuz var. Sorun şu ki hükümet, uzmanlar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının sözlerini dinlemiyor ve tüm işleri bizzat kendisi yapmak istiyor. Yetkililer bu yanlış tutum ve yoldan vazgeçmeleri gerekir.
Doktor Baran Bozoğlu, Marmara Denizi'ni ölüme götüren bu sorunun çözümü için iyi öneride bulunarak şöyle diyor. İlk olarak büyük pompalar ve büyük gemilerle mevcut tüm deniz salyasını su yüzeyinden toplamaktır ve müsilajın uzak bir denize veya hatta çöle bile dökmemeye dikkat etmeleri ve arıtmaya çalışmalarıdır. İkinci olarak Marmara Denizi'ne dökülen sanayi atıklarına karşı ciddi ve titiz bir araştırma yapılmasıdır.
Türk çevre uzmanlarının belirttiğine göre Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın deniz ve hayvan ekosistemini ve hatta insan için bile çok tehlikelidir. Bu çevre sorunu canlılar ve hatta suyun dışındaki çevreye telafisi mümkün olmayan hasarlar verebilir.
Ankara yetkililerinin çevre sağlığı yeterli arıtma tesislerinin olmaması, endüstriyel ve evsel atıkların ve kanalizasyonun denize doğrudan boşaltılması ve iklim değişikliğine kayıtsız kalması nedeniyle çevre yetkililerini ayrıca hem kamu ve hem özel sektörleri ve de ilgili kurumların Marmara Denizi'ndeki çevre felaketini kontrol altına almak için tüm kaynaklarını seferber etme noktasına getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki çevre krizini çözmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir grup bilim insanı ile görüşmesinin ardından medyaya yaptığı açıklamada şöyle dedi. Acaba sanayi ve belediye atıklarının Marmara Denizi'ne akmasının bu sorunun oluşmasında hızlandırıcı ve katalizör bir rol oynadı mı, oynamadı mı diye Marmara'nın çeşitli noktalarında su ve deniz tabanından numuneler alındı ve bilim adamları konuyu analiz ediyor.
Sonuçta Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde deniz temelli bir coğrafyaya sahip önemli bir turizm ülkesi olan Türkiye'nin denize ve deniz alanına oldukça bağımlı olduğu söylenebilir. Bu yüzden de Marmara Denizi'nde yaşanan mevcut durum ve çevre sorunu ile ilgili olarak en kısa sürede bir çözüm bulunmaz ve deniz salyasının Marmara Denizi'nden Ege ve Karadeniz'e de yayılırsa hiç şüphesiz bu acı olay Türkiye ekonomisi ve bölgedeki konumunu birçok yönden kötü etkileyecektir.
Değerli dinleyiciler, Marmara Denizi'nde yaşanan çevre sorunuyla ilgili hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.